Ayrım 73.
Sayfa 557. Meziyet mi? Kabul ama aynı zamanda delilik de. Bu büyük adamlarda acayip lekeler var. Sezar'ı öldüren Brutus bir küçük oğlan çocuk heykeline aşıktı. Bu heykel Yunan heykeltıraşı Strongylion'un eseriydi. Güzel Bacak adındaki Amazon'un yüzünü de Nero'nun yolculuklarında yanına aldığı Eoknemos'un heykelini de bu heykeltıraş yapmıştı. Bu Strongylion, Brutus'la Nero'nu bağdaştıran iki heykel yapmıştı. Brutus bunların birine aşık oldu, Neron da ötekine. Bütün tarih uzun bir tekerrürden ibarettir. Bir yüzyıl ötekinin aşırmacısıdır. Marengo Savaşı, Pydno Savaşı'nı kopya eder. Clovis'in Tolbiac'ı ile Napolyon'un Austerlitz'i iki damla kan gibi birbirine benzer. Zafere ben pek önem vermem. Yenmek kadar aptalca bir şey yoktur. Gerçek zafer inandırmaktır. Ama hele bir şey ispat etmeye kalkışın. Başarıya ulaşmakla yetiniyorsunuz, ne basitlik. Fethetmekle yetiniyorsunuz, ne sefalet. Ne yazık ki her yanda gurur, geçicilik, korkaklık, alçaklık. Her şey başarıya boyun eğer, dil bilgisi bile. Sivolet usus, der Horatius. Dipnot, Latince usul isterse. Öyleyse ben insanlığı hor görüyorum. Bütünden parçalara mı ineceğiz? Milletlere hayran olmamı mı istiyorsunuz? Hangi millet lütfen söyler misiniz? Yunan mı? Atinalılar eski devrin şu Parislileri. Bugünün Kolinyisi de diyebileceğimiz Fokion'u öldürdüler. Müstebitlere de dal kavuk ederlerdi o derece ki Peisistratos için Anakefores idrarı arıları çekiyor derdi. 50 yıl boyunca Yunanistan'ın en önemli kişisi dil bilgini Filetas'tı. Bu da öyle küçük, öyle sıska bir adamdı ki rüzgarda uçup gitmemek için ayakkabılarına kurşun koydurmak zorunda kalırdı. Korintos'un en büyük meydanında Silanyo'nun yaptığı, Plinius'un kataloğa geçirdiği heykel vardı. Bu heykel Epistates'i temsil ediyordu. Epistates ne yapmıştı? Çelme takmayı icat etmişti. İşte bu eski Yunanistan'ı da onun zaferini de özetler. Başkalarına geçelim. İngiltere'ye mi hayran olacağım? Fransa'ya mı hayran olacağım? Fransa mı? Niçin? Paris için mi? Atina hakkındaki fikrimi söyledim size. İngiltere mi? Neden? Londra için mi? Kartaca'dan nefret ederim. Sonra lüks merkezi olan Londra sefalet merkezidir de. Yalnız Charing Cross mahallesinde yılda 100 kişi açlıktan ölür. İşte Ak Kayalar memleketi İngiltere. Ama şunu da ekleyeyim, başında güllerden yapılmış bir çelenk, gözünde mavi gözlükle dans eden bir İngiliz kızı gördüm ben. Demek İngiltere'ye nanik. John Bull'a hayran değilsem Jonathan kardeşe mi hayran olacağım? Bu köleler kardeşinden pek hoşlanmam ben. Time is money'yi kaldırırsanız İngiltere'den ne kalır? Dipnot, İngilizce vakit nakittir. Katınız King'i kaldırırsanız Amerika'dan ne kalır? Pamuk kraldır. Almanya lenfadır, İtalya safradır, öfkedir. Rusya'ya mı hayran olacağız? Voltaire ona hayrandı. O Çin'e de hayrandı. Rusya'nın güzellikleri olduğunu kabul ediyorum. Hele pek güçlü bir istibdadı vardır. Ama müstebitlere acırım ben. Onların sağlıkları bozuk olur. Kafası kesilen bir Alexey, bıçaklanan bir Piotr, boğulan bir Pavel, çizme topuklarıyla ezilip yamyası edilen bir başka Pavel, boğazlanan çeşitli Ivanlar, birçok Nikolaylar, zehirlenen Vasililer. Bütün bunlar gösteriyor ki Rusya çarlarının sarayında sağlığa zararlılık göze çarpan bir durumdur. Bütün medeni milletler düşünürün hayranlığına şu noktayı serer. Savaş. Halbuki savaş, medenileşen savaş, eşkıyalığın bütün şekillerini, Jaksa Dağı geçitlerindeki eşkıyalardan, tehlikeli geçitteki kızılderili ürün hırsızlarına kadar eşkıyalığın bütün şekillerini kullanır, kendinde toplar. Adam sen de, Avrupa Asya'dan daha mı iyidir dersiniz bana. Asya'nın maskaralık olduğunu kabul ediyorum ama siz batılılar modalarınıza, zarafetlerinize karışan, ihtişamlı bütün süprüntüleri Kraliçe Isabel'in kirli gömleğinden, dipnot, 2. Filip'in kızı Isabel, kocası Arşidük Albert, Ostende şehrini kuşatırken, şehir düşünceye kadar gömlek değiştirmemeye ahd etmişti. Bu da 3,5 yıl sürdü. Prensesin sırtından çıkan gömleğin rengi sütlü kahverengi olmuştu. Buna Isabel rengi denir. Veliahtın delik iskemlesine kadar her şeyi karıştıran sizler büyük lamaya gülecek haliniz var mı bilmem. İnsanoğlu beyler, yazıklar olsun diyorum size. En çok bira Brüksel'de içilir, en çok Avrupa rakısı Stockholm'da içilir, en çok sütlü kahve Madrid'de, en çok ardıç suyu Amsterdam'da, en çok şarap Londra'da, en çok kahve İstanbul'da, en çok absent Paris'te içilir. İşte lüzumlu bütün bilgiler. Üstünlük en sonunda gene Paris'tedir. Paris'te paçavracılar bile zevkine düşkündür. Diyojen Pire'de filozof olmaktansa Mober meydanında eskici olmayı tercih ederdi. Şunu da iyi belleyin, paçavracıların meyhanesini bibine derler. En ünlüleri tavayla mezbahadır. Demek ki ey mahalle meyhaneleri, içki alemleri, meyhaneler, adi kahveler, adi tiyatrolar, şarapçılar, meyhane baloları, paçavracılar meyhanesi, halifelerin kervansarayları. Emin olun ki ben bir zevk düşkünüyüm. Adam başına 40 meteliğe çıkılan Richard'a yemek yerim. İçine çıplak Kleopatra'yı sarmak için acem halılarına ihtiyacım var. Kleopatra nerede? Aa, sen misin Loison? Günaydın. İşte böylece Granter, Muse'nin arka odasındaki köşesinde sarhoştan da beter, ağzına geleni söylüyor, oradan geçen bulaşıkçı kadına takılıyordu. Bossuet elini uzatmış, onu sükuta davet ediyordu ama Granter gittikçe azıtarak devam ediyordu. Pençelerini aşağı indir Mo Kartalı. Artaxerxes'in kelepir eşyasını reddeden Hipokrat tavrı takınarak beni etkileyemezsin. Beni yatıştırmayı yasak ederim sana. Zaten üzgünüm. Size ne söylememi istiyorsunuz? İnsan kötüdür, insan biçimsizdir. Kelebek başarılmış bir eserdir, insan başarısız kalmıştır. Tanrı attığını bu hayvana isabet ettiremedi. Bir kalabalıkta çirkinliklerden çirkinlik beğen. Karşısına ilk çıkan bir sefildir. Kadında demek alçaklık demektir. Evet canım sıkılıyor, bir de üstelik üzgünüm, yurt özlemi çekiyorum. Sinir illetim var, kızıyorum, öfkeleniyorum, esniyorum, sıkılıyorum, geberiyorum, patlıyorum. Tanrı'nın canı cehenneme. Bossuet, kes sesini yahu büyük R dedi. Çevresindekilerle bir hukuk konusu üzerinde tartışıyordu. Yarı beline kadar hukuk terimi dolu bir cümleye saplanmış kalmıştı. Cümlenin sonu şuydu. Bana gelince her ne kadar daha pek yeni hukukçu olsa olsa amatör dava vekiliysem de şu hususta ısrar ediyorum. Normandiya törelerine göre her yıl Saint Michel yortusunda beye bir bedel vermek zorundaydılar. El hakkının dışında hepsi her biri aynı bedeli verecekti. Mal mülk sahipleri, haciz edilmiş miras sahipleri de. Bütün uzun süreli kira ile elde edilmiş tasarruflar, mukaveleler, her türlü vergiden muaf tutulmuş beylikler, malikane, arazi kontratları, ipotek hakkına sahip olanlar ve ipotek suretiyle Granter, yankılar, sızlanan peri kızları diye bir şarkı mırıldandı. Granter'in pek yakınında adeta sessiz duran bir masanın üzerinde iki kadeh, bir kağıt, bir mürekkep okkası, bir yazı kalemi, bir vodvilin yazılmaya başlandığını gösteriyordu. Bu önemli iş alçak sesle görülüyordu, çalışan iki baş birbirine değiyordu. Önce adları bulalım, adlar bilinince konu bulunur. Doğrudur, söyle, yazıyorum. Bay Dorimon, gelir sahibi mi? Elbette. Kızı Celestin. Tin. Sonra Albay Senval. Senval kullanılmıştır. Ben Valsen derim. Vodvil yazarı adaylarının yanında bir başka topluluk vardı. O da gürültü patırdıdan yararlanarak bir düelloyu konuşuyordu. 30 yaşında bir ihtiyar 18 yaşındaki bir gence öğüt veriyor, ona ne değerde bir hasımla çarpışacağını anlatıyordu. Aman sakın güvenmeyin, kılıç kullanmakta pek ustadır, oyunu kesindir, hücumu güçlüdür, şaşırtma hareketi yapmaz, bileği güçlüdür, ateş püskürür, şimşek çakar. Yerinde savunma, ölçülü karşılıklar, aman dikkat, solaktır da. Granter'in tam karşı köşesinde Jolie ile Bauerl domino oynuyorlar, aşktan söz ediyorlardı. Jolie, sen mutlusun diyordu, daima gülen bir sevgilin var. Bauerl, hata ediyor dedi. Bir kere ele geçmiş olan sevgili gülmekle hata eder. Erkeğe onu aldatmak cesaretini verir bu. Onu neşeli görmek vicdan azabını yok eder. İnsan onu üzgün görürse kendini toparlar. Nankör, gülen kadın ne kadar iyidir. Hiç de kavga etmiyorsunuz. Yaptığımız anlaşmaya bağlı bir şey bu. Kutsal bağlantımızı yaparken her birimiz sınırımızı çizdik, bunu da hiç aşmadık. Poyraz tarafı Voya aittir, rüzgar tarafı Gex'e. Böylece barış olur. Barış her şeyi hazmeden mutluluktur. Peki ya sen Jolie, küçük hanımla bozuşman ne alemde? Kimi demek istediğimi anladın değil mi? Amansız bir sabırla hala bana yüz vermiyor, dargın. Halbuki zayıflığıyla insanı kendine acındıracak bir aşıksın. Ne çare? Senin yerinde olsam ondan vazgeçerim. Söylemesi kolay. Yapması da. Adı Musichetta'ydı değil mi? Evet. Ah Bauerl'ciğim. Muhteşem bir kız. Çok iyi edebiyatçı. Elleri ayakları ufacık. İyi giyiniyor. Bembeyaz, tombul. İskambil falcısının gözlerine benzeyen gözleri var. Çıldırıyorum onun için. Öyleyse dostum onun hoşuna gitmeye bak. Zarif olmalısın. Dizlerin etki uyandırmalı, ilgi çekmeli. Mesela Staub'dan güzel bir yünlü pantolon al, yürürken dalgalanır. Granter kaça diye bağırdı. Üçüncü köşe kendini şairane bir tartışmaya kaptırmıştı. Puta taparlık mitolojisiyle Hristiyan mitolojisi dövüşüyordu. Konu Olimpos'taki tanrılardı. Bunu da romantizm olsun diye Jean Prouvaire savunuyordu. Jean Prouvaire dinlenme halindeyken çekingendi. Kışkırtılınca galeyana geliyordu, heyecanı neşeyle beliriyordu. Hem şen hem de coşkun oluyordu. Tanrılara hakaret etmeyelim diyordu. Belki de tanrılar çekilip gitmemişlerdir. Jüpiter bana hiç de ölmüş gibi görünmüyor. Tanrılar birer hayaldir diyorsunuz. Peki ama tabiatta bile bugünkü şekliyle bu hayallerin dağılmasından sonra da bütün eski büyük, dinsiz, mitoloji hikayelerine yeniden rastlanıyor. Kale görünüşlü falanca dağ, mesela Vinmal Dağı, bana göre hala Kübela'nın tacıdır. Pan'ın gece gelip de delikleri parmaklarıyla sırasıyla kapatarak, söğütlerin içi boş gövdelerine üflemediğini kimse bana ispatlayamadı. İyon'un da Pisvaş Çağlayan'ında bir payı olduğuna daima inanmışımdır. Son kalan köşede siyaset konuşuluyordu. Lütfedilen anayasa hırpalanıyordu. Konfer onu gevşekçe destekliyor, Courfeyrac ona kuvvetle, şiddetle hücum ediyordu. Masanın üzerinde ünlü Tuke fermanının talihsiz bir nüshası duruyordu. Courfeyrac onu yakalamış, elinde sallıyordu, kağıdın titreşmelerini de kendi delillerine katıyordu. Bir kere ben kralı kabul etmiyorum. Sadece iktisadi açıdan da olsa onu istemiyorum. Kral bir asalaktır. Bedavadan kral sahibi olunmaz. Şunu iyice dinleyin. Krallar pahalıya mal olur. Birinci François öldüğünde Fransa'nın borçları 30 bin liraya yükselmişti. 14. Louis öldüğü zaman bu borç 1 mark 28 lira hesabıyla 2 milyar 600 milyondu. Bu da Desmarais'in dediğine göre 1760'ta 4 milyar 500 milyon ediyordu. Bugün mutlaka 12 milyar karşılığıdır. İkincisi, Konfer kusura bakmasın, lütfedilen bu biçim bir anayasa kötü bir medeniyet tedbiridir. Devrimi kurtarmak, geçişi yumuşatmak, sarsıntıyı hafifletmek, sezdirmeden meşruti uydurmalar kullanarak milleti monarşiden demokrasiye geçirmek. Bütün bunlar iğrenç şeyler. Hayır, hayır. Halkı göz boyayan ışıklarla aydınlatmayalım. İlkeler sizin meşrutiyet mahzeninde havasızlıktan, ışıksızlıktan sararıp soluyor. Bozulma yok, uzlaşma yok. Kraldan halka ihsan yok. Bütün bu ihsanlarda bir 14. madde var. Veren elin yanında geri alan bir pençe var. Sizin anayasanızı kesin olarak reddediyorum. Anayasa bir maskedir. Yalan onun altındadır. Böyle bir imtiyaz fermanını kabul eden halk hakkından vazgeçer. Hak ancak olursa haktır. Hayır, ferman yok. Mevsim kıştı. Ocakta iki kütük çıtırdıyordu. Bu pek can çekici bir şeydi. Courfeyrac da karşı koyamadı. Zavallı Touquet fermanını avucunda buruşturdu, ateşe attı. Kağıt alev aldı. Confer, 18. Louis'nin şaheserinin yanışını filozofça seyretti. Alev olan ferman demekle yetindi. Acı alaylar, nükteler, kaba şakalar, neşe denilen o Fransızlara özgü şey, mizah denilen o İngilizlere özgü şey, zevklilik, zevksizlik, yerli yersiz fikirler, odanın her köşesinden aynı zamanda yükselen, çarpışan konuşmanın, bütün bu deli fişekleri başlar üzerinde neşeli bir bombardıman yaratıyordu. 5. Ufkun genişlemesi. Genç fikirler arasındaki çarpışmanın bir iyiliği varsa o da şudur ki hiçbir zaman ne kıvılcımı önceden görülür ne de şimşeği tahmin edilir. Az sonra ne fışkıracak kimse bilemez. Kahkaha acımadan ileri gelir. Maskaralık sırasında ağırbaşlılık içeri girer. Coşkun davranışlar ilk ağızdan çıkan kelimeye bağlıdır. Her birinin talakati üstün gelir. Umulmayana meydan açmak için güldürücü bir nükte yeter. Bunlar manzarayı derhal değiştiren ani dönemeçlerle dolu konuşmalardır. Bu konuşmaların makinesi tesadüftür. Bir kelime şıkırtısından acayip bir tarzda çıkan ciddi bir fikir, Grantaire, Bahorel, Prouvaire, Bossuet, Confer, Courfeyrac'ın içinde kılıç tokuşturdukları kelime savaşının arasından fışkırdı. Konuşmada bir cümle nasıl birdenbire çıkıverir? Nasıl olur da kendisini duyanların dikkatini birdenbire üzerine çeker? Az önce söyledik, bunun nedenini kimse bilmez. Gürültü patırdığı arasında Bossuet, Confer'e yaptığı bir hitabı birdenbire şu tarihle bitirdi. 18 Haziran 1815 Waterloo. Marius bir masada bir bardak suyun yanına dirseğini dayamış oturuyordu. Bunu duyunca elini çenesinin altından çekti, gözlerini dikip etrafındaki insanlara bakmaya başladı. Courfeyrac "Hay Allah!" diye haykırdı. Alimallah kelimesi o tarihte kullanılmaz olmuştu. "Bu 18 rakamı gariptir, bana çok dokunur. Bonaparte'ın uğursuz rakamıdır bu. Önüne Louis, arkasına Brumaire koyun, adamın bütün kaderi ortaya çıkar. Yalnız şu anlamlı özellikle ki sonu başlangıcının pek yakınından gelir." O zamana kadar konuşmadan duran Enjolras sessizliğini bozdu, Courfeyrac'a döndü. "Suçtan sonra ceza demek istiyorsun." Bu suç kelimesi zaten Waterloo'nun birdenbire hatırlatılmasıyla oldukça heyecanlanan Marius'un dayanma sınırını aşıyordu. Ayağa kalktı, duvarda asılı duran Fransa haritasına doğru ağır ağır yürüdü. Haritanın alt tarafında ayrı bir bölümde bir ada görülüyordu. Parmağını o bölmenin üzerine koydu. "Korsika," dedi. "Fransa'yı pek büyük yapan bir küçük ada." Dondurucu bir hava eser gibi oldu. Hepsi sustular. Bir şeyin başlamak üzere olduğunu seziyorlardı. Bahorel, Bossuet'e karşılık verirken gövdesini pek önem verdiği bir biçime sokmak üzereydi. Dinlemek için bundan vazgeçti. Mavi gözleri kimsenin üzerinde olmayan, boşluğu seyreder gibi duran Enjolras, Marius'a bakmadan karşılık verdi. "Büyük olmak için Fransa'nın hiçbir Korsika'ya ihtiyacı yoktur. Fransa, Fransa olduğu için büyüktür. Quia nominor Leo." Dipnot, Latince, Adım aslan olduğu için. Marius gerilemek için hiçbir istek duymadı. Enjolras'a döndü. Sesi ta kalbinin derinliklerinden gelen bir titremeyle adeta patladı. Allah korusun. Fransa'yı küçültmek aklımdan bile geçmez. Ama Napolyon'u ona bağlamak Fransa'yı küçültmek demek değildir. E hadi biraz bunu konuşalım. Sizin aranıza daha yeni girdim ama ne yalan söyleyeyim beni çok şaşırtıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Biz kimiz? Siz kimsiniz? Ben kimim? İmparator hakkında anlaşalım. Sizin kralcılar gibi U'nun üzerine basarak bu Bonaparte dediğinizi duyuyorum. Size haber vereyim ki büyük babam daha da ileri gidiyor. O Bonaparte diyor. Ben sizleri genç adamlar sanıyordum. Heyecanlarınızı nereye harcıyorsunuz kuzum? Ne elde ediyorsunuz? İmparatora hayran değilseniz kime hayransınız? Daha ne istiyorsunuz? Bu büyük adamı istemiyorsanız ne çeşit büyük adam istiyorsunuz? Onun her şeyi vardı, tamdı. Beyninin içinde insan kabiliyetlerinin 3 katı vardı. Justinianus gibi kanunlar yaptırırdı, Sezar gibi yazdırırdı, konuşması Pascal'in şimşeğini, Tacitus'un yıldırımına karıştırırdı. Tarihi yapardı, yazardı. Onun bildirileri birer İlyada'dır, Newton'un rakamını Muhammed'in istaresiyle birleştirirdi. Doğu onun arkasında ehramlar kadar büyük sözler bırakırdı. Tisit de imparatorlara haşmet, azamet öğretirdi. Bilimler Akademisi'nde Laplace'la tartışırdı, Devlet Şurası'nda Merlin'e kafa tutardı. Bir kısmının geometrisine, başkalarının davasına bir ruh verirdi. Sağcılarla adliyeciydi, astronomlarla yıldızlar bilgini olurdu. Cromwell'in 2 mumdan birini söndürdüğü gibi o da Temple'a gidip perde saçaklarını pazarlık ederdi. Her şeyi görürdü, her şeyi bilirdi. Bütün bunlar onun küçük çocuğunun beşiğinin başında babacan bir halle gülmesine engel değildi. Birdenbire korkuya kapılan Avrupa dinlerdi, ordular harekete geçerdi, cephane arabaları yola koyulurdu, ırmakların üzerlerine gemilerden köprüler kurulurdu. Bir yığın süvari kasırganın içinde 4 nala giderdi. Çığlıklar, borazanlar, her yanda sarsılan tahtlar. Harita üzerinde krallıkların sınırları dalgalanırdı. İnsanüstü keskin bir kılıcın kınından çıktığı duyuluyordu. Eli alev saçarak, gözleri parlayarak, gök gürültüsü içinde 2 kanadını, büyük orduyla eski hassa alayını açarak ufukta ayağa kalktığı görülürdü. Savaş meleğiydi o. Hepsi susuyorlardı. Enjolras başını eğmişti. Susma ya kabul etmekten gelir ya kaçacak yer kalmadığını gösterir.